Merhaba, ben Mesut Çevik. Mesut Çevik'le soru cevabı hoş geldiniz. Bu benim daha öncesinde sosyal medya platformum için yaptığım bir şeydi. Fakat şimdi Donanım Haber'de de pazartesi günleri sizden gelen sorulara cevaplar vereceğim. Soruları nereden soracaksınız? Twitter, Facebook üzerinden sorabilirsiniz. Ve tabii ki Donanım Haber forumlarında bana yönelttiğiniz sorular da yine bu programda cevaplananlar arasında yer alacak. Dilerseniz ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz Xbox One hakkında ve Revive isimli üyemizden geliyor. Bir haberin altına yorum yapmış kendisi. Genel olarak baktığımızda Revive demiş ki Xbox One üzerindeki shader sayısı, GPU'da atanmış shader sayısı %8 daha arttırılırsa tam olarak nasıl bir performans artışı olur, PlayStation 4'ü yakalar mı demiş. Bu konuda Mesut Çevik ne düşünüyor diye belirtmiş. Kendisine aslında cevabımı verdim. Buradan da tekrar belirteyim net bir şekilde. Biliyorsunuz Xbox One ile PlayStation 4'ü karşılaştırdığımızda shader sayılarında oldukça uçuk bir fark var. Genel olarak GPU'nun içindeki bütün shader'ları topladığımızda PlayStation 4'te 1152 tane shader sayısı bulunmakta GPU'da. Xbox One'a geçtiğimizde ise burada 762 shader'dan bahsediyoruz. Yani zaten shader'ların hepsinin açık olduğunu varsayarsak eğer Xbox One ile PlayStation 4 arasında 1,5 kata yakın fark var. Hatta 1,5 kattan biraz daha fazla. Fakat Xbox One'da şöyle özel bir durum var. Shader'ların %10'u kapalı olarak geliyor. Yani oyunlar bu shader'ların hepsini kullanamıyorlar. %10'unu kapattığımızda shader'ların geriye 691 adet shader kalıyor ki bu sefer de Xbox tam olarak 1.6 kat geriye düşmekte. Yani Xbox One'a %8 shader katkısı herhangi bir katkı sağlamayacak. Hatta shader'ların hepsini oyunlara atasalar dahi ne yazık ki Xbox One PlayStation 4 kadar performanslı bir makine olamayacak arkadaşlar. Zaten Microsoft da bunun farkında ve bir şekilde cihazdaki sınırlamaları kaldırarak performansını arttırmayı hedefliyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuz Twitter üzerinden gelmiş ve soru şöyle. Abi PlayStation 4'üme İran'dan oyun getirtirsem sıkıntı yaşar mıyım? Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki PlayStation 4'e nereden oyun alırsanız alın sıkıntı yaşamazsınız. Çünkü aynı PlayStation 3'te de olduğu gibi Region Free geliyor, bölge kilidi yok. Bu cihaza Afrika'dan da, İran'dan da, Amerika'dan da oyun getirtip takabilirsiniz. Hatta oyun getirtmekle uğraşmayıp direkt olarak online satın aldığınızda da yine oyunu kullanabilirsiniz. Sadece oyunu İran'dan veya Çin'den satın alırken dikkat edin. Bazen bu ülke özel dillerde yayınlanmış olabiliyor bu oyunlar. Mesela Türkiye'den bir PlayStation 4 oyunu aldığınızda Türkçe olabilir Sony tarafından yayınlandıysa. Ve doğal olarak İran'dan aldığınız oyunda Arapça olabilir. Tam olarak onların dilleri hakkında bir fikrim yok, kusuruma bakmayın. Çin'den aldığınızda Çince olabilir tabii ki. İngilizceye çeviremeyebilirsiniz bunları. Bazen bölgeler arasında ticaret yapılmasın, oyunlar diğer bölgelerden satın alınmasın diye bu tip trikler yapılabiliyor. Buna dikkat edin. Yanılmayın, yanlış oyun almayın diyeyim ben. Üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz özel bir soru. Bunun yanıtı için uğraşacağım. Burada sorumuza denmiş ki canlı yayınlarda yeşil perde nasıl kullanılıyor? Ben Open Broadcaster programıyla canlı yayınlarda Mesut Çevik'teki gibi nasıl yeşil perdeyi kullanır, yayın akışı olurken arka planı yok ederim. Open Broadcaster'ı burada hazırladım. Open Broadcaster'ın biliyorsunuz katmanlı bir mantığı var. Yani katmanlı mantık derken buraya katman katman görüntü ekliyorsunuz, video akışını ekliyorsunuz. Görüntünün üstüne video akışını ekledim. Dilerseniz kontrole de bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Kontrole basıp yukarı aşağı tuşlarını kullanarak. Şimdi video yakalama aygıtına çift tıklıyorum. Bakın burada Chrome anahtarı isimli bir seçenek var. Chrome anahtarı seçeneği arkadaşlar yeşil perdeyi yok etmek için kullanılıyor ve bu efektin, bu işlemin genel olarak bu teknolojinin ismidir bu. Chrome anahtarını aktif hale getiriyorum. Hop arka plan yok oldu ama bunun öncesinde tabii dilerseniz buradan bir renk seçebilir ve yok olmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi Chroma Key kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Bunlar nelerdir onları anlatayım size. İlk olarak arkadaşlar iyi bir ışıklandırmaya sahip olmanız lazım. İyi bir ışıklandırmaya sahip olursanız gördüğünüz gibi pat diye arka tarafı yok edebiliyorsunuz. Şimdi arka taraftaki yeşillikleri benzerliği arttırarak yok edeceksiniz. Kameranızın beyaz ayarının düzgün bir şekilde yapıldığına emin olun. Gördüğünüz gibi şu anda arka plan görüntüm yok edilmiş durumda. Hatta size birazcık burada şok yaşatayım. Bir de üstüne böyle bir görüntü koyayım. Mesut içinde Mesut olsun. Değişik bir durum oldu. Bir tanesi dizüstü bilgisayarımdan tabii ki size gösterebilmek için yaptığım bir şey. Dizüstü bilgisayarımda da gördüğünüz gibi aynı masaüstü bilgisayarımda olduğu gibi net bir şekilde Chroma Key'i kullanabildim ve canlı yayında şu anda kayıt ediyorum ve aynı zamanda Chroma Key efektini de kullanabiliyorum. Çok basittir. Open Broadcaster ücretsiz bir programdır. Sadece işte Chroma Key yapabilmek için perdenizin renginin iyi olması, kameranın beyaz ayarının mutlaka çok düzgün bir şekilde yapılmış olması gerekli. Aydınlatmanız iyi olmalı. Yani sizin görüntünüz arka plandan daha canlı, daha farklı, daha kontrastlı olmalı ki görüntü ayrılırken siz de ayrılmayın. Buradaki değerlere dikkat edin arkadaşlar. 234 yaptım. Bir aşağısındakini de 0 yaptım. O pardon, ben kapatmışım, tam olarak gösteremem. Evet. 234, 0 ve 0 yaparak buradaki değerlere ulaşabilirsiniz. Tabii ki evinizdeki ışığa göre farklılık gösterecektir. Ama hani genel olarak kaliteye bakarsanız eğer, çok net bir şekilde Chrome Key yaptığımı ve canlı yayında şu an görüntünün aktığını görebilirsiniz. Open Broadcaster ücretsizdir. Tekrar tekrar belirteyim. Evet, bir diğer sorumuza geçelim. Bu soruyu da cevapladıktan sonra, abi laptop almayı düşünüyorum. Sence Toshiba marka mı almalıyım yoksa Apple mı denmiş. Arkadaşlar şimdi Toshiba ile Apple dizüstü bilgisayarlar arasında, aynı Android ile iPhone arasında, Android telefonlarla iPhone arasında olduğu kadar büyük farklar vardır. İlk önce işletim sistemine karar vermelisiniz. Windows mu kullanmak istiyorsunuz, OS X mi kullanmak istiyorsunuz? Ayrıca geliştirme yapacağınız program da çok önemli. Çünkü bu kardeşimiz, arkadaşımız, tam olarak yaşını bilmiyorum, tasarım ve programlama da kullanacakmış bu dizüstü bilgisayarı. OS X altında çalışacak, biliyorsunuz programlama kodları farklı olabiliyor. Ha, diyeceksiniz ki Apple marka dizüstü bilgisayarları MacBook, içine Windows kurarım. Ama ben bunu çok verimli bir çalışma olduğunu düşünmüyorum. Eğer Apple bir ürün alacaksanız, Apple dizüstü bilgisayar alacaksanız, bunu OS X altında kullanın ki tam olarak verimli kullanın. Eğer Windows'ta çalışacaksanız, sizin için Windows önemliyse, Windows bir dizüstü bilgisayar almanız daha performanslı kullanmanıza yarayacaktır. Ama burada bir ikilem var. Mesela siz hem Apple'a hem PC'ye yazılım geliştirmek istiyorsanız, bu sefer Apple bir bilgisayar satın alıp içerisine iki işletim sistemini de kurup kullanmaya devam edebilirsiniz. Karar size kalmış durumda. Eğer Apple ürünleri için de program geliştireceğim diyorsanız, tabii ki bir Apple marka dizüstü bilgisayar almanızı tavsiye ederim. Ama Apple marka dizüstü bilgisayarların fiyatını düşündüğümde, sadece PC'ye program geliştirecek bir şahsın o kadar parayı Apple bilgisayara vermesine gerek yok. Aynı paraya canavar gibi bilgisayar satın alabilir. Hem programlamayla uğraşır, hem tasarım yapar, bir de üstüne gider oyun oynar. Bunu sakın unutmayın. Apple bilgisayarlar birazcık pahalılar arkadaşlar. Şimdi bir diğer soruya geçtiğimizde, S4 ve G2 arasında kalan bir arkadaşımız yardım istemiş. Hangisini almalı diye sormuş. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz aslında. Şimdi HTC One ile G2 arasında kalanlar görüyorum. Galaxy S4 ile G2 arasında kalanlar görüyorum. Galaxy S4 ve HTC One eskide kalmış telefonlar. Senenin başında çıktılar. Snapdragon 600 platformunu kullanıyordu HTC One. Biliyorsunuz Galaxy S4'teki Exynos işlemci de aşağı yukarı Snapdragon 600 ayarında bir performans sunuyordu GPU'suyla beraber. Ama G2'ye baktığımızda hem 5.2 inçlik Full HD ekrana sahip, daha büyük bir ekranı var. Kasası daha minyatür. Aynı zamanda 3000 mAh bir bataryası var. Ve üstün üstlük Snapdragon 800 kullanıyor. Yani genel olarak bir iki telefondan hem çok daha iyi bir işlemcisi var, daha yüksek batarya ömrüne sahip, daha büyük bir ekran sunuyor. Ben olsam G2'yi tercih ederdim. Ayrıca fiyat olarak da şu anda oldukça avantajlı bir telefon. Tabii ki seçim sizin. Hani Galaxy S4'ün tasarımını da seviyor olabilirsiniz, HTC One'ı da beğeniyor olabilirsiniz. Bu iki telefon da sonuçta kullanıcısını memnun etmeyen telefonlar değiller. Böyle söyleyeyim, cümle daha güzel bitecek. Ama G2 de diğer telefonlara göre çok daha fazlasını sunuyor. Bunu unutmayın. Bir diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuzda arkadaşımız demiş ki, abi geçen ikisi bir de milletvekilliğine aday olacağını söylemiştim. Bunda ciddi misin demiş. Evet, aslında ciddiye alınması biraz garip geldi bana da, ama çok ciddiye alan oldu. Çok fazla soran oldu bu tip soruları. Şunu net bir şekilde söyleyeyim. Orada espri yaptım ama tabii ki ileride gününe getirir, bilinmez. Belki bakarsınız bir yerde danışman oluruz. Ya da bir şekilde şansımız yaver giderse milletvekili olabiliriz tabii ki. Hemen diğer bir soruya geçelim. Bu soru da bana oldukça fazla geliyor. Denmiş ki Discovery 2'nin kesin çıkış tarihi nedir? Ne zaman çıkar bu telefon? Discovery 2 hakkında oldukça fazla soru geliyor. Bunun hakkındaki cevapları çok yakında alacağız. Ama asıl sürpriz birkaç gün içinde Discovery Elite incelemesinde olacak arkadaşlar. Hazırlıklı olun. Discovery 2'nin çıkış tarihi henüz belli değil. Belki Şubat'tan sonra gelebilir. Belki daha geç bir tarihte gelebilir. Ama Discovery Elite için Şubat ayında hazırlıklı olun diyebilirim ben. Discovery 2 güzel bir telefon. Gerçekten fiyat performans oranı yine çok yüksek olacak. Ama Discovery ile karşılaştırıldığında da hani mükemmel öteye gidiş var mı derseniz, evet daha iyi giden bir telefon var ama ben aynı fiyattan satılacaklarını düşünmüyorum. Bu yüzden kur yükselmeye devam ediyorken, Discovery'nin hazır fiyatı düşük tutuluyorken bir Discovery almakta fayda var. Çünkü Discovery 2'nin fiyatlandırmasında sıkıntı yaşanacak diye düşünüyorum. Neden derseniz, Discovery 2'yi tanıttığımız gün dolar 2 lirayken bugün fiyatı 2.3 olmuş durumda. Belki de Discovery 2 tam Türkiye'ye ayak bastığında 2,5 liradan bahsedeceğiz dolarda. Doğal olarak dolar yerine durmuyorken telefonun fiyatının yerine durması pek olağan bir şey olmaz. Pek beklenen bir şey değil. Bu yüzden eğer telefon almayı planlıyorsanız bence hazır fiyatlar düşükken Türkiye'deki stoklardan bir Discovery kapın. Çünkü Discovery 2 pek beklediğiniz bir fiyatta gelmeyebilir. Hemen bir diğer sorumuza geçiyoruz. Buradaki sorumuz, abi AMD Mantle R7 260X de geçerli mi demiş. Bir de R7 260X mi, R9 270 mi demiş arkadaşımız. AMD'nin Mantle teknolojisi arkadaşlar, AMD ilk başlarda sadece R9 serisinde olacakmış gibi bir böyle anlam katsa da olaya, R7 ve genel olarak R9 GPU'ların hepsine desteklenecek. Hatta HD7000 serisi GPU'larda da, grafik kartlarında da Mantle'ı kullanabileceksiniz. Tam olarak Mantle nedir bir altını çizelim. AMD'nin yeni geliştirdiği bir grafik apisi ve bunu kullanan oyunlar direkt olarak GPU'ya erişim konusunda daha rahat bir yol izlediklerinden dolayı daha az işlemci yoracaklar ve işlemciyi çok fazla yormadan grafik kartından maksimum verim almaya böyle olanak tanıyan oyunlar olacaklar. AMD'nin iddiasına göre aynı işlemci ve aynı grafik kartında Mantle aktif edildiğinde %45'e varan oranda performans artışı sağlanabiliyormuş. Bu performans artışını Fusion serisi işlemcilerde bize söylediler. Ama masaüstü grafik kartına geldiğimizde performans artışı ne kadar olur bilinmez tabi. Biz daha çok Mantle ilk açıklandığında sanki DirectX elimine edilecek ve GPU'nun bütün potansiyeli kullanılarak GPU üzerinden bir performans artışı sağlanacak diye düşünmüştük ama AMD'nin yaptığı son açıklamalar biraz kafamızı karıştırdı. Çünkü sanki İşlemci darboğazından kurtulmuş ekran kartıyla karşı karşıya kalacak gibi duruyoruz. Bu da ne anlama geliyor? Zaten halihazırda çok güçlü bir işlemciye sahipseniz ve ekran kartınızın potansiyelini tamamen kullanabiliyorsanız DirectX'de Mantle'la alacağınız performans biraz daha az olacak diğerlerine göre. Ama güçsüz bir işlemciye sahip olduğunuz için ekran kartınız darboğaz yaşıyorsa Mantle teknolojisi kullanan oyunlarda artık bu darboğaz söz konusu olmayacak ve o işlemcinin limitlerinden kurtulup ekran kartınıza maksimum verim alabileceksiniz. Bekleyelim. Testlerini yapalım. Hep beraber Mantle ne işe yarıyor görelim diyorum arkadaşlar. Evet, Mesut Çevik'le bir soru cevap seansının da sonuna geldik. Daha diyorum çünkü daha öncesinde bunu YouTube için yapıyordum ama şimdi donanım haber için de yapmaya başlayacağım. Çok fazla soru geliyor. Bu soruları tek tek cevaplamak istemiyorum. Bu yüzden soru soracaksanız forumlarda bunu paylaşın. Çünkü cevabı herkes görebilir. Sosyal medyadan sorun. Böylece verdiğim cevabı yine herkes görebilir. Doğal olarak videoda da cevaplandığında zaten bu soruları kafasında bulunduran fakat henüz bir yere yazmamış arkadaşlarımız da yararlanabilirler diyoruz arkadaşlar. Bundan sonra her pazartesi birlikte olacağız. Bu sefer az soru cevapladım ama gelecek pazartesi daha çok soru cevaplayacağım. Böylece bir database, bir kütüphane de yapmış olacağız. En azından tekrar tekrar aynı soruları sorma derdinden kurtulacaksınız. Biz de doğal olarak aynı sorulara cevap vermemiş olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.